Kitabın adı 8. Gün. Yazarı Glenn Mead. 34. Ayrım. 5. Bölüm. 12 Kasım. Teslim olmaktan başka seçeneğiniz yok başkan. 49. Muhammed Raşit, gri Plymouth'u George Mason köprüsünden geçirip Arlington'a yöneldi. Evrak çantası yerde ayaklarının yanındaydı. Arlington çıkışında otoyoldan ayrıldı ve 5 dakikalık yoldaki bir binaya doğru ilerledi. Yoldayken bir kulübeden telefon etmişti. Binanın önünde durduğunda köşede yüzü gölgede bekleyen adamı gördü. Raşit farlarını yakıp söndürünce adam arabaya doğru yürüdü. Çırpı gibi zayıf, 20'lerinde bir adamdı. Kendi eliyle eğittiği genç bir Suudi Arap. Adam tek bir kelime bile etmeden sağ koltuğa yerleşti, kapıyı kapattı. "Her şey hazır mı Tamir?" diye sordu Raşit. "Evet." "Kamyon nerede?" "Arkada, park edilmiş." 25 dakika sonra Raşit'in Plymouth'u Washington'un neredeyse ıssız sokaklarından geçerek FBI merkezinin 2 blok ötesine F caddesine vardı. Raşit caddenin ortalarında bir yerde bir McDonald's restoranının tam karşısındaki kaldırımda arabayı durdurdu. GM marka kamyon tam arkasında kaldırımın kenarında durdu. Direksiyonda Tamir vardı. Genç Suudi kamyondan indi. Raşit'in arabasına binip ön koltuğa oturdu. Raşit her şeyi en ufak ayrıntısına kadar anlatmıştı. Genç adam akıbetini biliyordu. O akıbet için dua etmiş, o akıbet için eğitilmişti. Raşit dikkatle eğildi, yerden evrak çantasını alıp uzattı. Genç adam çantayı kucağına aldı. Sanki içinde kutsal bir şey varmış gibi baktı. Yüzü minik ter damlalarıyla kaplıydı. "Sıra sende Tamir. Ne yapacağını ayrıntılarıyla biliyorsun." Adam başını kaldırdı. Dudaklarını yaladı, ciddiyetle başını salladı. "Evet birader. Allah yardımcın olsun. Bu gece şehit olup cennete gideceksin." 20-15 "Biraz sükunete ihtiyacımız var beyler. Lütfen herkes sussun." Başkan, acil durum odasında hala şokun etkisinde olan danışmanlarını susturdu. Herkes Ebu Haşim'in hattı kabaca kesmesinin ardından karmakarışık konuşuyordu. Profesör Stern, sesler azaldığında ufak tefek psikoloğa hitap eden başkanın sesi güçsüz çıkıyordu. "Aramızda olanlara şaşırmamış sadece siz varsınız galiba." "Bir bakıma böyle olmasını bekliyordum Sayın Başkan. Franklin'le birlikte Bay Rep'i aracı olarak kullanmanızı önerdiğimizi biliyorum. Ama kafamın gerisinde bir yerlerde Haşim'in buna kanmayacağını hissediyordum. Yine de denememiz gerekiyordu. Artık etkilenmeyeceğini, kolaylıkla aldatılamayacağını biliyoruz. Bu iş sandığımızdan da güç olacak." "Haşim'in taktikleri oldukça sert," dedi Franklin Young. "Ne kadar ruh hastası olursa olsun çok açık göz bir herif. Bundan sonra işimiz çok zor olacak. Ne yapmamızı önerirsin?" "5 dakika daha bekleyin, sonra onunla doğrudan konuşmayı deneyin." "Ne diyeyim?" "Daha önce konuştuklarımızı," diye cevap verdi Stern. "Onu ciddiye aldığınıza inandırın adamı. İsteklerini yerine getirmek için danışmanlarınızla birlikte çalıştığınızı anlatın. Bay Rep'i yine kişisel aracınız olarak kabul etmesinden memnun olacağınızı tekrarlamanın bir zararı olmaz. Böylece tüm gücünüzü listedeki konulara verebileceğinizi söyleyin ama fazla ısrar etmeyin. Yeniden körfez konusunu gündeme getirin. Onu konuşmanın içine çekmek öylesine önemli ki onun için diyaloğu sürdürmeye çalışın. Bir de tekrar ediyorum, onu kızdırmayın. Onu bir tartışmaya sürüklerseniz hattı yine keser. Bu kez bir daha açmamak üzere belki de." Başkan dudaklarını büzdü. Sonunda başını salladı. "Peki, bir kez daha deneyelim." Başkan mikrofona doğru eğildi. "Bay Haşim," dedi hat açılır açılmaz. "Amerika Birleşik Devletleri Başkanı konuşuyor, beni duyuyor musunuz?" Haşim konuştu. Başkanın yanındaki çevirmen söylenenleri iletti. "Evet, sizi duyuyorum." Başkanın yüzü kıpkırmızı oldu. Dünyadaki en güçlü ülkenin lideri olarak Amerika'nın başkentini yerle bir edecek ve halktan 500 bin kişiyi öldürecek korkak bir terörist önünde eğilmek zorunda kalmanın yol açtığı ve gizlemeye çalıştığı öfke yüzüne vurmuştu. Bay Haşim, 36 saat önce bana ilettiğiniz listedeki isteklerin hem benim hem de en yakın danışmanlarım tarafından tüm ayrıntılarıyla incelendiğini, bu istekleri yerine getirmeye hazır olduğumuzu bilmenizi isterim. Ancak bu yönde adım atmadan önce şahsen davranışınızı kınadığımı açıkça belirtiyorum. Bizi ayıran din, ırk vesaire farklılıklar ne kadar büyük olursa olsun, bu yönetimden ne denli nefret ederseniz edin ya da Amerika halkına, yaşama biçimlerine ve değerlerine karşı ne kadar güçlü bir intikam hissi duyarsanız duyun, bu kenti ve halkını yok etme kararınız korkakça ve insanlık dışı bir davranış. Başkanın dolambaçsız açık sözlülüğü, odadaki herkesin birden paniğe kapılmasına neden oldu. Janet Stern, durun diye ani bir hareket yaptıysa da başkan aldırmadı. Dişlerini sıkıp parmağıyla çevirmene dokundu. Söylediklerimi çevir. Tek bir kelimesini bile değiştirmeye kalkışma, anladın mı? Orospu çocuğunun ne hissettiğimi bilmesini istiyorum. Evet efendim. Çevirmen işe koyulduğunda Janet Stern ümitsizce kafasını salladı. Başkan, uzmanların önerilerine aldırmamış, kendi yolunda yürümeye karar vermişti. Yine de adama içten hayranlık duymamak mümkün değildi. Adam taşaklıydı, hem de gururlu. Üstelik Haşim'e daha baştan ultimatomunun dikkate alındığını söyleyecek kadar akıllı konuşmuştu. Bunu duyduktan sonra Haşim'in bağlantıyı kesme niyeti azalacaktı. Ama konuşmanın nereye varacağını bilmek imkansızdı. Bu ülkeyi tehdit eden güçlü bir silahınız var Bay Haşim, diye Haşim'e cevap verecek zaman tanımadan sürdürdü başkan. Ama benim de Afganistan'da ya da dünyanın herhangi bir yerinde sizi ve adamlarınızı yok edecek çok daha güçlü silahlarım var. Eğer beni zorlarsanız sonucuna bakmaksızın ülkemin silahlarını sizi yok etmek için kullanırım. Bunu bilmenizi ve mesajınız iletildiği anda benim yerimde hangi başkan olursa olsun böyle davranacağının farkında olmanızı isterim. Yine de böyle bir karar almadım. Çünkü her mantıklı insan gibi her anlaşmazlığın önce diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğine inanıyorum. İsteklerinizi karşılamak için çalışmalara başladığımızı bilmenizi istiyorum. Liste oldukça uzun ve zamanımın her dakikasını alıyor. Bütün enerjimi sizin de yardımınızla bu sorunları çözmeye harcayabilmem için daha önce konuştuğunuz Bay Rep'i aramızda bir iletişim kanalı olarak kullanmayı kabul etmenizi de bu amaçla istiyorum. Örneğin Amerikan birliklerinden %15'inin Orta Doğu'dan derhal çekilmeleri emrini verdim. Biz burada konuşurken çekilme işlemi sürüyor. Ama tehdidinizin gizli kalma isteğiniz, medyanın yoğun ilgisini çekmeden tüm Amerikalı askerlerin önümüzdeki 5 gün içinde bölgeden geri çekilmesi işini benim için çok güçleştiriyor. Sizinle konuşmak istememin bir nedeni de bu Bay Haşim. Bu ikilemden bir çıkış yolu bulmak. Başkan mikrofonun başından ayrıldı. Alnı biraz önce gösterdiği aşırı gayret sonucu terden pırıl pırıl olmuş, arkasına yaslandı. Alnını silerken Janet Stern ve Franklin Young'a baktı. Her ikisi de başlarını sallayarak başkanı onayladı. Doğru yolda olduğunu belirtti. Oysa Haşim, çevirmen aracılığıyla cevap vermeden önce uzun bir sessizlik oldu. Bay Başkan, bu konuşmayı tehditlerinizi dinlemek için kabul etmedim. Amerika, Arap dünyasını korkutmak için süper gücünü çok uzun zamandan beri kullanıyor. Bu durum şimdi sona erdi. Eşit durumdayız. Beni tehdit etmenize izin veremem. Bay Haşim, dedi başkan, kıpkırmızıydı. Burada tehdit edilenin siz olduğunu söylemek güç. İsterseniz bunu kimin başlattığını unutalım. Çevirmen konuşurken bir sessizlik oldu. Sonra Haşim'in sesi duyuldu. Bunu sizin ülkeniz başlattı. Arap uluslarını kandırarak ve dünyada hak ettikleri yeri almalarını önleyerek, istenmediği Arap topraklarına karışarak, üstelik beni füzelerinizle tehdit ederek kandırmayı hala sürdürüyorsunuz. Beni bir daha tehdit etmeyeceksiniz. Anlaşıldı mı? Bahane de duymak istemiyorum. Gerçekleştirmeniz gereken taleplerimi daha fazla tartışmak istemiyorum. Sizinle ya da yönetiminizle bir diyaloğa girmek niyetinde değilim. Ne şimdi ne de ileride. Tek amacım isteklerime itaat ettiğinizi bilmek. Ediyor musunuz? Lütfen evet ya da hayır diye cevap verin. Haşim, Dışişleri Bakanlığı çevirmeninin söylediklerini tercüme etmesi için durakladı. Başkan, adamın kabalığına öfkelenmiş, dişlerini sıkıyordu. Bay Haşim, niyetim sizi tehdit etmek değil. Sadece silahınız patlar ve Amerikan vatandaşları zarar görürse doğabilecek korkunç sonuçları anlamanızı istiyorum. Bunun sizi ve arkadaşlarınızı sokacağı tehlikeli durumu anlamanız gerekiyor. Eğer bu kimyasalı yayarsanız siz de onlar da ölecek. Sadece bu kadar da değil. Bu ülke çeşitli dinlerden ve milliyetlerden oluşuyor. Burada Arap kanı taşıyan, Afganistan'dan ya da doğduğunuz Suudi Arabistan'dan gelme bir sürü insan var. Bunlardan büyük çoğunluğu Tanrı korkusu taşıyan Müslümanlar. Onlar da saldırınızın kurbanı olacaklar. Bir Tanrı adamı olarak, bir Müslüman olarak endişelenmediğinizi söyleyemezsiniz sanırım. Bu insanlar sizin erkek ve kız kardeşleriniz ve onların çocukları. Masum Müslümanların öldüğünü görmek isteyeceğinize inanamıyorum. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi? Haşim'in saniyeler sonra gelen cevabı sertti. Hiçbir şey anlamam gerekmiyor. Eğer Müslümanlar ölecekse, kutsal ve haklı bir davanın şehitleri olurlar. Soruma hala cevap vermediniz. İsteklerime itaat ediyor musunuz? Başkan öfkesini bastırmaya çalıştı. Bay Haşim, uymaktan başka seçeneğim yok. Koşullarınız yerine getirildikten sonra bana bombanın güvenlik içinde etkisizleştirileceği konusunda nasıl bir garanti verebilirsiniz? Çevirmenin işi bittikten sonra Haşim'in sesi duyuldu. Allah şahittir ki sözüm garantidir. Bomba benim belirlediğim zaman geçtiğinde otomatik olarak patlayacak şekilde ayarlandı. Bombayı sadece ben etkisizleştirebilirim. İsteklerim karşılandığında size bombanın yerini bildireceğim. Ya basın ve televizyon sorunu? Beni ilgilendirmiyor. Orta Doğu'daki birliklerin nasıl geri çekileceği de. Beni tek ilgilendiren isteklerimin süresi içinde karşılanması. Bay Haşim, Amerika demokratik bir ülke. Ben sadece bir yönetimin başıyım. Askerlerin istediğiniz süre içinde herhangi bir açıklama yapmadan çekilmesi beni siyasetçilerin ve basının sorularıyla baş başa bırakır. Amerika halkı birliklerinin Orta Doğu'dan neden çekildiğini bilmek ister. Başta Arap ülkeleri olmak üzere müttefiklerimiz de. Böylesi bir geri çekilme sizin de kabul edeceğiniz gibi ciddi uluslararası yankılar uyandırır. Haşim'in sesi sakin, neredeyse heyecansızdı. Dinlemiyorsunuz Sayın Başkan. Lütfen nutuklarınızla zamanımı harcamayın. Bu konuşmanın içine çekilmeme izin vermem. Diyaloğa girmeyeceğim. İsteklerimi yerine getirecek misiniz? Evet mi, hayır mı? Evet Bay Haşim, yerine getireceğim. Size yardım etmeye çalışıyorum ama işimi hiç kolaylaştırmıyorsunuz. Her ikimizin de görüşlerini kapsayacak bir yol bulunamaz mı? Geri çekilmeyi zamana yaysak birkaç haftaya, bu kabul edilemez mi? İstekleriniz yine de yerine getirilir. Bu arada bu isteklerin nasıl karşılanacağını birlikte kararlaştırırdık. Haşim cevap vermeden önce uzun bir sessizlik oldu. Bu kez sükunet yerini hiddetli bir sese bırakmıştı. Siz Amerikalılar her zamanki gibi dinlemeyi bilmiyorsunuz. Size isteklerimi söyledim. Diyaloğa girmeyeceğimi anlattım. Oysa siz hala beni yumuşatmaya, pazarlık etmeye çalışıyorsunuz. Anlayın artık. Pazarlık etmeyeceğim. Pazarlık girişimlerinizle canımı sıkıyorsunuz Sayın Başkan. Ama çok daha ciddi bir hata yaptınız. Ne hatası? Bana yalan söylediniz. İsteklerimi yerine getireceğinizi söylerken kesinlikle ciddi olmadığınıza inanıyorum. Çevirmen Haşim'in cevabını okurken konferans odası ölüm sessizliğine büründü. Başkan dönüp danışmanlarına baktı. Birden Haşim devam etti. Biraz önce verdiğiniz sözü tutma niyetinde olmadığınıza inanıyorum. Benden yardım isterken sadece zaman kazanmayı düşünüyorsunuz. Kalan 5 günü kullanarak bombayı patlamadan bulmaya çalışacağınızı biliyorum. Bunu umduğunuzu biliyorum Sayın Başkan ama bu boş bir umut. Evet, FBI'ınız hücrelerimden birinin yerini belirleyip saldırdı. Allah'ın yardımıyla adamlarım kurtuldu. Oysa benim Amerika'da gizlenen birçok adamım var. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın, hepsini bulmanız imkansız. Onları bulsanız, hepsini öldürseniz bile sözümü yerine getirmemi engelleyemezsiniz. Haşim kısa bir sessizlikten sonra devam etti. Size %15'in yeterli olmayacağını söylüyorum. Başkentinizi ve insanlarını sadece bütün Amerikalı askerleri geri çekerek ve isteklerimden her birini karşılayarak kurtarabilirsiniz. Bu nedenle size benim ve Allah yolunda şehit olmaya hazır arkadaşlarımın kararlılığını kanıtlamak için, azmimizin bir örneğini Amerika'yı yerle bir etmek için ölmeye hazır olduğumuzu göstermek zorundayım. Bilin ki bu size göstereceğim son örnek olacak. Bundan sonra sadece başkentinizin tamamen yerle bir edildiğini göreceksiniz. Çeviriyi dinlerken giderek daha da panikleyen başkan araya girmeye çalıştı. Hayır, lütfen beni dinleyin. Gelen cevap sert ve affetmezdi. Bir daha sözümü kesmeye kalktığınızda hattı hiç açmamak üzere kapatırım. Asıl dinlemesi gereken sizsiniz Sayın Başkan. Onun için iyi dinleyin. Siz ve danışmanlarınız böyle istediniz. Yersiz umutlarınız ve inadınızla masum insanları ölmeye mahkum ettiniz. Yine de vereceğim bu son örnek durumunuzu gözden geçirmenize yardım edecek. Aklınızı yapılması gerekene yöneltecek. Bundan böyle yalanlara ve sahte sözlere yer olmadığını anlatacak. Gece yarısı 4 saatten az bir zamanda uyarımı görüp hazmettiğinizde yeniden konuşacağız. O zamana kadar Sayın Başkan, Allah ölüme mahkum ettiklerinizin ruhlarına acısın. 50. Washington DC 21.05. Uykum var anne.
Biliyorum canım ama bu çok önemli. Anne Jack'le buluşacak. Sen de bu arada bir pizza yiyip çilekli süt içebilirsin. Fena mı olur?
Nikki Daniel'ın saçlarını okşadı. Birlikte 10. cadde ve E caddesinin kesiştiği köşedeki pizzacıya girdiler. Çocuğun uyku saati geçmiş, Daniel mızmızlanmaya başlamıştı. Oğlunu bu kadar geç saatte sokağa çıkarmaktan pek hoşlanmıyordu. Ama ne var ki annesinden Bridget'ini feda edip dadılığa gelmesini isteyecek cesareti bulamamıştı. Bunu daha önce birçok kez yaptığından annesinin iyi niyetini kötüye kullanmak istemiyordu artık. Bu yüzden Daniel'ı doğruca eve götürmek yerine sarıp sarmalayıp arabaya bindirmiş, 10 dakikalık yola pizzacıya getirmişti. Köşedeki pencerenin yanındaki masaya oturdular. Garson kız gelince Nikki kendisi için bir kahve, Daniel'a da peynirli ve domatesli küçük boy bir pizzayla çilekli süt ısmarladı. Sonra da oğlunun Barney çantasından çıkardığı renkli kalemler ve boyama kitabıyla Daniel'ı oyalamaya çalıştı. ''Hadi bana bir şeyler çiz.'' Daniel resme dalıp sayfaları çiziktirmeye başlar başlamaz genç kadın FBI genel merkezini izlemeye başladı. Karşı kaldırımdaki yüksek binanın neredeyse tüm ışıkları yanıyor, yeraltı otoparkına bir sürü araba girip çıkıyordu. Gecenin bu saatinde 9'dan sonra bunun her zamankinden daha yoğun bir faaliyet olduğunu düşünmeye başladı. Yoksa düş mü kuruyordu? Hoover binasının çevresi akşam iş çıkışı saatinden sonra sakinleşiyordu. Aynı şey civar bar ve restoranlar için de geçerliydi. Jack'le kalabalık öğle saatlerinde bu restoranda birçok kez buluşmuştu ama ilk kez akşam geliyordu. Masalara dağılmış 5-6 kişiyle restoran hemen hemen boştu. Yine camdan dışarı baktı. Jack 9'u çeyrek geçe geleceğini söylemişti. İlk kez gecikmişti. Koyu lacivert Ford'un bir sokak lambası altında durduğunu görmesi için 20 dakika daha beklemesi gerekti. Jack ön sağ koltuktaydı. Direksiyonda bir siyah vardı. Arka koltukta da kırkına merdiven dayamış, yorgun yüzlü, Slavlara özgü elmacık kemikli bir adam. Jack'in arabanın kapısını kapatmasını, sonra da tavanına elinin ayasıyla vurmasını izledi. Sürücü kaldırımdan uzaklaştı, sağa döndü. FBI binasının yanından geçerek 10. caddede gözden kayboldu. Adamlar Jack'in iş arkadaşlarıydı, bu kadarı anlaşılıyordu. Birkaç saniye sonra Jack restoranın kapısında göründü. Nikki'nin gözüne ilk çarpan, gözlerinin altındaki siyah halkalar oldu. Bitkin, soluk ve tükenmiş görünüyordu. Daha o anda buluşmak için ısrar ettiğine pişman oldu. Jack onları gördü, elini sallayıp yaklaştı. Genç kadını yanağından öptü. Nikki, hem geciktiğim hem de son 2 gün için özür dilerim. Başımı kaşıyacak zamanım olmadı. Daniel'ın saçlarını okşadı. Uykusuz kaldın değil mi? Benim kovboyum nasıl?
Ben iyi Jack.
Daniel pizzasıyla oynadı, sonra yeniden renkli kalemlerine döndü. Nikki, Jack'in soran gözlerle kendisine baktığını gördü. Yanımda getirmek zorundaydım Jack, bakıcı bulamadım. Boş ver, ikinizi de gördüğüme sevindim. Perişan görünüyorsun. Collins, Nikki'nin yanındaki iskemleye çöktü, başını salladı. Genç kadının elini okşadı. Gözümü açamıyorum.
Neler oluyor Nicky? Bu kadar acil olan ne? İstersen önce birer kahve söyleyelim, sonra konuşuruz.
Washington DC 2154. Tamir, Pensilvanya Caddesi yönünde ilerledi. Kalbinin atışını hissediyordu. Korkudan değil, heyecandan. Bütün bunlara rağmen içinde tuhaf bir dinginlik vardı. Ölüm sadece birkaç dakika ötedeydi. Kamyonu sürerken dua okudu. Yüce Kur'an'ın o çok rahatlatıcı ayetlerini. Dualarım ve fedakarlığım ve hayatım ve ölümüm hepsi Allah adına ve ona her yandan ölüm gelecek ama o ölmeyecek. Beynine düşünceler doldu. Cidde'deki ailesini düşündü. Onları bir daha göremeyeceğini biliyordu ama önemli değildi bu. Böylesi dünyevi düşünceleri kafasından uzaklaştırdı. O Tamir Salamah'tı ve cennette yeri olacağı vaat edilmişti. Kamyonu sağa, Pensilvanya Caddesi'ne çevirdi. İki blok sonra hedefine varmış olacaktı. Washington DC 2140. Benimle bir konuda dürüst olmanı istiyorum Jack. Bu koşullar altında ne kadar dürüst olabiliyorsan o kadar. Nicky, Jack'in garson kızın getirdiği kahveyi yudumlamasını izledi. Gözlerini açık tutmakta zorlanıyordu ama önemli bir şeyler geleceğinin farkında ve tetikteydi. Genç kadının söylediklerinin şaşkınlığıyla başını kaldırdı. Hangi konuda dürüst Nicky? Hangi koşullardan söz ediyorsun? Sana bir şey sormak istiyorum. Saçma bir soru gibi geleceğini biliyorum ama bunu nasıl ifade edeceğimi bilemiyorum. Nicky, Jack'e doğru eğildi, koluna dokundu. Jack, bu kentte bir şeyler mi oluyor? Sanki, yani halkın bilmemesi gereken bir şeyler mi oluyor? Federallerin ve belki öteki güvenlik kuruluşlarının halktan saklamak istedikleri bir şeyler. Tepkisini görmek için Jack'in yüzüne baktı. Jack kaşlarını çattı, hemen uyandı. Nicky kesinlikle tepki gösteriyor diye düşündü. Jack'le tanıştıklarından beri ilk kez açık bir gerginlik görüyordu. Bir an neredeyse korkmuş gibiydi. Neden söz ediyorsun Nicky? Yine adamın yüzüne baktı. Nicky'ye açık bir dikkatle bakan soluk mavi gözleri kısılmıştı. Restorana girdiğinden de daha soluk görünüyordu. Basit bir soruydu Jack. Polins'in kaşları yine çatıldı. Beni şaşırtıyorsun Nicky. Eğer güvenlik ya da herhangi bir sebepten cevap veremiyorsan söyle Jack. Ben de sormaktan vazgeçerim. Nicky, ne amaçladığını gerçekten anlamıyorum. Bir şey derken tam olarak ne demek istedin? Nicky, Reagan havaalanı ziyaretini, polis tatbikatını ve Daniel'ın yuvasının yakınındaki askerleri anlattı. Brad Stillman'ın izlendiğini anlatıp anlatmamakta tereddüt etti. Sonunda anlatmamayı yeğledi. Bütün bunlar kuşkuludan da ötecek. Bana sanki etrafımda bir şeyler dönüyormuş gibi geldi. İşinle ilgili konuşmaktan hoşlanmadığını, sormaya hakkım olmadığını da biliyorum ama bu kez sormak zorunda olduğumu hissettim. Bütün bunların nedeni bu muydu? Benimle bu akşam buluşmak istemenin tek amacı bu mu? Öyle. Tabii seni özlediğimi söylemenin dışında. Collins fincanını masanın üzerine bıraktı, kafasını salladı. Nicky, polisler ve ordunun neler çevirdiğini bilmiyorum. Bunu onlara sorman gerek. Ama bir konuda haklısın. İşim hakkında konuşmaktan hoşlanmıyorum. Onun için gerçekten bir şey olsa ve federaller o şeyin üzerinde çalışsalar da sana bir şey söyleyemezdim. Ama bu kez bir istisna yapacağım. Kentte benim bildiğim önemli hiçbir şey olmuyor Nicky. Hiçbir şey. Nicky, Jack'in cevabını sindirmeye çalıştı. Sanki doğruyu söylüyormuş gibi gelmişti ama kesinlikle emin değildi. Üstelik ilk verdiği tepki de düşündürüyordu onu. Neden böylesine dikkatli? Belki burada açık konuşmam gerekiyor Jack. Beni en çok kuşkulandıranın ne olduğunu söylememi ister misin? Neredeyse 24 saattir yoksun. Bu arada bir telefon bile etmedin. Bu senin yapacağın bir şey değil Jack. Her zaman telefon edersin. Her zaman bana iyi olduğunu bildirirsin. Aramayınca biraz önce düşündüğümü anlattığım bir işe karışmış olup olmayacağını merak ettim. Ben gazeteciyim, unuttun mu? Gazeteciler böyle şeyler hissettiklerinde üzerine gitmek isterler. Onun için bu konudaki gerçeği öğrenmem gerekecek. Gerçekten.
Adamın yüzünü inceledi. Huzursuz görünüyordu. Cevap vermedi.
Jack, söylediklerimi duydun mu?
Evet, duydum. Bakışlarını Nicky'den kaçırdı. Yeniden sessizliğe gömüldü. Gözlerinden uyku akan, boya kalemleriyle oynayan Daniel'a baktı.
Konuş benimle Jack, kafandan neler geçiyor? Anlat bana, eğer söylediklerini unutmam gerekecekse emin ol unuturum.
Jack yine cevap vermedi. Nicky onu hiç bu kadar huzursuz ve sanki bir şeyden dolayı acı çekiyor, içinin derinliklerindeki bir korkuyla boğuşuyor gibi görmemişti. Daniel'a bakarken yıkılacak haldeydi.
Jack, neyin var?
Hiç, hiçbir şey.
İşte buna inanmıyorum Jack.
Gözlerinin içine bakıp konuştu.
Kötü bir şeyler olduğunu düşünüyorum. Seni derinden endişelendiren bir şey var. Gerçeği öğrenmek istiyorum.
Washington DC 2157. Tamir Salamah kamyonu 10. caddeye çevirdi. Sağında hedefi vardı. Betondan bir dev gibi yükselen Hoover binası. 50 metre önünde FBI'ın yeraltı otoparkının girişini gördü. Evrak çantasını kamyonun arkasına, ölümcül yükünün ortasına yerleştirmişti. Yanındaki koltukta da patlamayı tetikleyecek uzaktan kontrol cihazı vardı. Cihazı eline aldı. Pil göstergesinin kırmızı ışığı, bombanın patlamaya hazır olduğunu gösteriyordu. Yapması gereken tek şey, düğmeye basmak ve cennete gitmekti. Kamyonu Hoover binasının önünde durdurup camı indirdi. Motoru çalışır bıraktı. Yolun kenarındaki levhada durmak yasaktır yazılıydı. Kaldırımın kenarına bomba yüklü bir arabanın fazla yaklaşmaması için önlem olarak kalın beton babalar yerleştirilmişti. Oysa Tamir yeterince yakın olduğunu biliyordu. Kamyonu durdurduğu anda yer altındaki girişten çıkıp dikkatle yaklaşan üniformalı iki FBI memurunu gördü. Ellerini bellerindeki tabancaların kabzasına koymuş yaklaşırken Tamir'in Orta Doğulu yüz hatlarını gördüler. İçlerinden biri gergin bir sesle sordu.
''Hey, arkadaş, ne arıyorsun?''
''Bir teslimatım var.''
Tamir parmağını uzaktan kumandanın düğmesine koydu.
''Ne yapacağın beni hiç ilgilendirmiyor. Burada durmak yasak. Kahrolası kamyonunu hemen çek buradan. İşareti görmedin mi?''
''Evet, görüyorum.''
Tamir gülümseyip düğmeye bastı. Washington DC 2145.
Nicky, sana bunu anlatmamam gerektiğini biliyorum. Ama buraya seninle buluşmaya gelmeden önce Maryland'de bir cinayet mahallindeydim.
Collins genç kadına bakıp bocaladı. Nicky'ye daha fazlasını, her şeyi anlatmak, yüreğini böylesine daraltan korkunç sırrın yükünden kurtulmak istiyordu. Annesini ve Daniel'ı alıp DC'den uzaklaşmasını söylemek. Daniel'ın minicik yüzüne her baktığında, çocuğun kalemlerle oynayışını izlediğinde yüreğindeki sızının arttığını hissediyordu. Kurbanlar çocuktu, gencecik. Şu ondan 2 yaş daha küçük. Nicky elini ağzına götürdü.
Bunu duyduğuma çok üzüldüm.
İkisi de makineli tüfekle öldürülmüş.
Bunu kim yapmış?
Jack'in yüzü yoğun bir nefretle doldu.
Sapık bir katil, bir manyak. Zaman geçirmeden, yeni bir cinayet işlemeden yakalamamız gereken biri. Ama bu herhangi bir katil değil Nicky. Bu herif...
Collins yeniden bocaladı. Karşısındaki FBI binasına gecenin karanlığında ışıkları yanan pencerelere baktı. Binanın içinde görevlerini yapmaya çalışan, tıpkı onun Nicky'ye söylemek istediği gibi, karılarına, kocalarına, çocuklarına, sevdiklerine olabildiğince çabuk DC'yi terk etmelerini söylemekten başka bir arzuları olmayan kadınlarla erkekleri düşündü. O pencerelere bakıp yanan ışıkları gördükten, meslektaşlarının karşılaştıkları ikilemi hatırladıktan sonra yüreği parçalanarak da olsa genç kadına her şeyi anlatma isteğini dizginledi.
Nicky, üzgünüm. Bu konuda daha fazla konuşamam. Çok rahatsız edici bir şey, anlıyor musun?
Uzanıp Jack'in elini tuttu.
Anlıyorum,
dedi Nicky endişeli bir sesle.
Beni bunun için mi aramadın?
Collins yorgunca başını salladı.
Eve gelip biraz dinlenmek ister misin?
Gelemem Nicky, dönmem gerek. Bitirmem gereken işler var. Ondan sonra masamın üzerine yığılırım herhalde.
Collins eğildi.
Dinle,
Zaten gereğinden çok konuştum. Sadece bu söylediklerim yüzünden başım büyük belaya girebilir. Bir şeyi lütfen anla. Bu herifi yakalamamız, üstelik çok kısa zamanda yakalamamız çok önemli. Ama ne basına ne de halka en ufak bir bilgi vermemek yönünde emir aldık. Tek kelime bile sızmayacak. Şimdilik böyle.
Neden?
Buna şimdi cevap veremem Nikki ama inan bana hayati önemi var. Herhangi bir bilgi, en ufak bir ima bile çok daha fazla insanın hayatını tehlikeye atar. Vicdanında böyle bir yük istemezsin değil mi? Onun için anlattıklarımın tek bir kelimesini bile hiç kimseye söylemeyeceğine söz vermeni istiyorum. Hiç kimseye, arkadaşlarına, ailene, başkalarına. Yoksa başım büyük derde girer. Senin de, başka bir sürü insanın da.
Söz veriyorum Jack.
Daniel, renkli kalemlere olan ilgisini kaybetmiş, uykulu uykulu annesine dönmüştü.
Uykum geldi anne.
Nikki oğluna sıkıca sarıldı, kolunu sıvazladı. Tamam hayatım, birazdan gidiyoruz. Collins, Daniel'ın saçlarını okşadı, sonra elini Nikki'nin koluna koydu. İlk fırsatta buradan birkaç günlüğüne uzaklaşacağız. Sana söz veriyorum. Sen, ben ve Daniel. İstersen yazlık eve gideriz. Hatta hemen, yarın sabah gidersin. Ben de fırsat bulur bulmaz arkanızdan gelirim. Bakarsın, anneni de alırsın. Onun için eski günlerdeki gibi olur. Ne dersin?
Nikki'nin yüzü aydınlandı. Harika olur Jack.
Collins içinin umutla doğduğunu hissetti. Nikki ve ailesini DC'den uzaklaştırmayı başarırsa rahatlamış olacaktı. İşim biter bitmez gelirim, söz.
Ama hemen şimdi gidemem Jack, işim var.
İzin al, hasta olduğunu söyle.
Her neyse, zaten yeterince çalıştın. İkimiz de öyle. Birlikte olmaya ihtiyacımız var.
Nikki Jack'in elini okşadı. Biliyorum, yine de ikimizin işi bitene kadar bekleyelim. Ne yapman gerekiyorsa yap Jack. Anlıyorum, gerçekten anlıyorum. Bir de bana söylediklerinin ikimiz dışında hiç kimsenin kulağına gitmeyeceğine söz veriyorum.
Collins yenilgiyi hissetti. Genç kadını Chesapeake'e gitmeye zorlayamazdı. Zaten şimdi bile söylemesi gerekenden fazlasını anlatmıştı. Biraz daha ısrar etmesi Nikki'yi kuşkulandırırdı.
Daniel yeniden esnemeye başladı.
Gitsem iyi olur Jack. Daniel uykusuzluktan yıkılıyor. Çoktan yatakta olması gerekirdi.
Tabii, sizinle birlikte çıkayım. Kahvelerini bitirdiler. Collins Nikki'nin koluna girdi. Bir eliyle Daniel'ı tutan genç kadını kapıya doğru götürdü. 10. caddenin soğuğuna çıktılar.
Daniel'ı arabaya taşımamı ister misin diye sordu Jack.
Gerek yok Jack. Arabayı 2 dakikalık yola bıraktım.
Dert değil. Bürona dönsen daha iyi. Biraz uyumayı denesen iyi olur. Fırsat bulursan yarın beni ara, olur mu?
Collins cevap vermeye hazırlanırken gözü yola 100 metre kadar ötede FBI binasının tam karşısına park etmiş koyu renkli bir kamyona takıldı. Kamyon beton güvenlik babalarının hemen yanında durmuştu. Caddenin güçlü ışığında kamyona yaklaşan ve sürücüyle konuşmaya başlayan üniformalı 2 FBI memurunu gördü. Saniyenin 1/10'u kadar dev bir gök gürültüsü gibi korkunç bir patlama oldu. Dayanılmaz bir basınç Collins'in ciğerlerindeki havayı emdi. Yer sarsıldı, portakal renkli alevlerden oluşan bir mantar gökyüzüne doğru yükseldi. Collins, 1 dakika önce yanında Daniel'ın elini tutan Nikki kamyona bakıyorken, şimdi sokaktan kıvrılarak gelen kavurucu sıcaklıkta bir rüzgarın, sonra da o rüzgarı izleyen öfkeli ve kırmızı bir alev duvarının karşısında buldu. Sonra ikinci bir patlama oldu. Basınç dalgası restoranı vurdu, camekanları parçaladı. Üçünün de ayaklarını yerden keserek sıcak ve karanlığın içine attı. 34. ayrımın sonu. Sayfa 411. Devamı 35. ayrımda.